An İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min إحدى الأمم لا يكون ما أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.
يمينlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 16, Azer 1399, Hicri Gameri 20, Rebiüsani 1442 ve Miladi Takvimle 6 Aralık 2020 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, 16 Azer Öğrenci Günü ve İran Halkın İstikbar ile Mücadele Günü, dinleyicilerle baş başa ve İran Dünyada Hangi Konumda isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da bugün üniversite öğrenci günü. Garipabadi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gizli raporunun sızdırılmasını yasal olarak takip ediyoruz dedi. Mescidi İran'ın terörle mücadelede Irak'ı desteklemeye hazır olduğunu bildirdi. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan karşıtı protestolar devam ediyor. Hamas liderlerinden Mahmut Ezzahar, Siyonist İsrail'le güvenlik işbirliğinin Filistin'e ihanet olduğunu söyledi. Feyyaz, Haşiş Şabi'nin kendini Irak halkına adadığını belirdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami, üniversite öğrenci gününü tahakküm sistemi ile kukla ve yabancı güçlerin sulta plan ve programları karşısında öğrencilerin cesaret ve zekalarının kendini göstermesi olarak nitelendirdi. Hicri Şemsi takvimine göre Azer ayının 16'sı 6 Aralık İran İslam Cumhuriyeti takviminde üniversite öğrenci günü olarak adlandırılmıştır. Mansur Gulami dün öğrenci günü münasebetiyle yayınladığı mesajında şunları kaydetti. Bugün bütün varlıklarını İslam İran'ın bağımsızlığı ve büyüklüğünü kazanma yoluna koyan özgürlük savaşçılarına ve şehitlerine bir övgüdür. Gulami, üniversitede bilim, beceri, eğitim ve öğrencilerin güçlendirilmesinin, ülkenin insan, kültür ve sosyal sermayesinin güçlendirilmesi olduğuna dikkat çekerek, bilimsel ve ekonomik perspektifleri gerçekleştirmek, daha fazla yetenek kazanmak ve yeni ufuklar, daha fazla refah ve canlılığa ulaşmak için mücadele ve hareket alanında öncüdür, dedi. 1953'te böyle bir günde İranlı üniversiteli öğrenciler Amerikan Başkan Yardımcısı Richard Nixon'un Washington'un İran'ın iş işlerine müdahalesini protesto etmek için İran'ı ziyaret etmesini Tahran Üniversitesi önünde protesto etmiş. Öğrencilerin bu gösterisi Pehlevi rejiminin ordusu tarafından kana bulanmıştı. Pehlevi rejim güçlerinin protestoculara düzenlediği saldırıda bazı İranlı öğrenciler ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştır.
İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, Batı medyasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son gizli raporunun yayınlandığına işaret ederek, İran bu konuyu yakından ve ciddi bir şekilde takip edecektir dedi. Haber televizyon kanalına katılan Garipabadi, bu konu hakkında daha fazla bilgi vererek İran'ın gizli bilgilerinin korunması alanında ajansa karşı protestoları ve yasal süreçleri 20 yıla aşkın bir geçmişe sahiptir. Bu sorunların kökenine değinmeden önce çeşitli zamanlarda ülkemizin taahhütlerine ve yönetim kuruluna verdiği misyona dayanarak ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirmesinin doğrulanmasına yönelik raporlar hazırlandığını belirtmeliyim. Yönetim kurulu tarafından uzun süredir denetleme önlemleri raporları hazırlanıp üyeler arasında dağıtılırdı. Ancak son 5 yılda nükleer anlaşma bunların yerine geçti diye konuştu. Garipabadi daha önce de Twitter hesabının yaptığı açıklamada ajansın İran'ın Natanz tesisinde 3 yeni santrifüj takımı kurma planının ifşa edilmesini eleştirerek ajansın ülkelerin gizli bilgilerini korumak için sorumluluğu olduğunu söylemişti. Daha önce de Rusya'nın Viyana Merkezi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, medyada gizli ajans raporlarının açığa çıkmasını protesto etmişti.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Tahran'ın Irak hükümetinin talebi üzerine terörle mücadelede Irak'ı desteklemeye hazır olduğunu söyledi. İran'a göre, İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat'taki Büyükelçisi İreç Mescidi, dün Irak Haber Ajansı'na verdiği röportajda terör karşı çifte standart hiç kuşkusuz bunu uygulayanlara da darbe vurur dedi. Mescidi, yaptırımlara rağmen İran'ın savunma ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirterek, İran'ın Irak toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasına desteklediğini ve Irak'ın egemenliğinin herhangi bir tarafça ihlal edilmesi ve bu ülkeye yönelik saldırılara karşı çıktığını söyledi. İran'ın Irak Büyükelçisi, İran, Irak'ı olumsuz etkilemek için herhangi bir adım atmadı. Ancak bu ülkeyle ilişkileri her iki tarafın da çıkarına iyi komşuluk ve ikili ilişkilere dayanıyor dedi. Mescidi, Irak'ın güvenliği ve istikrarı, İran'ın güvenliği ve istikrarını garanti ediyor dedi.
İran ordusu deniz güçleri kendine yeterlilik cihat ve araştırma kurumu başkanı Mecid Maksudi İran'daki denizaltı parçalarının %90'dan fazlasının İranlı uzmanlar tarafından ülke içinde üretildiğini söyledi. İran'a demeç süren Tuamiral Maksudi denizaltı parçalarının ve teçhizatlarının yerleştirmesini İran'ın savunma sanayisinin başarılarından biri olarak nitelendirdi ve şöyle dedi. Denizaltı parçalarının %90'dan fazlası teknoloji tabanlı şirketler, özel sektör ve üniversitelerin kapasitesi kullanılarak ülkede yapılmakta ve üretilmektedir. Tuamiral Mecid Maksudi, İran'ın dünyada karadan karaya füze inşa etme teknolojisine sahip ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, bu teknoloji dünyada çok az sayıda ülkede vardır dedi. Maksudi, İran ordusu donanmasının radar alandaki ürünlerine de temasla, İran ordusu donanmasının gündeminde radar parçaları ve menzilinin seri üretim aşamasına girmesi için yerelleştirilmesi de var dedi.
İran'ın güneyindeki Fars eyaleti baş yargıcı Şiraz'da 1 ton ve 248 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildiğini bildirdi. Merhaber Ajansı'nın dünkü haberine göre Fars eyaleti başyargıcı Seyit Gazi Musevi bu büyük sevkiyat bir çimento silosuna yerleştirildi ve polisin çatıştığı bir arabayla beraber Şiraz'a doğru hareket ediyordu ama polisin yaptığı aramada uyuşturucu maddeyle geçirildi dedi. Musevi bu doğrultuda 3 ölüm tacirinin de tutuklandığını bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti yaptırımlara rağmen yılda 950 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmesine yönelik çalışmalarıyla dünyada bu alanda ilk sırada yer alıyor.
Amerika'da İngilizce olmayan filmlerin dağıtımı alanında faaliyet gösteren en tanınmış şirket sayılan Estrange Ridley Singh, İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin son eseri olan Güneş'i yayınlama hakkını satın aldı. Mecidi'nin çalışan çocukların küresel sorununu ele alan son çalışması Güneş, bu yılki Venedik Film Festivali'ne katıldı ve 2021 Uluslararası Oscar yarışmasında da İran'ı temsil edecek. Film festivallerine büyük beğeni toplayan filmin genç oyuncusu Ruhullah Zamani, 77. Venedik Film Festivali'nde en iyi genç erkek oyuncu Marcello Mastroianni ödülünü kazanmıştı. Yapımcılığını Mecidi ve Emir Benan'ın üstlendiği Güneş, Katar Ajal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanmayı başardı. Bu arada Türkiye'de düzenlenen Hakiş 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda da uluslararası kategoride İran'dan Gece Hemşiresi birinci oldu.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın 4 Aralık 2020 Cuma gününe dair açıkladığı COVID-19 hasta tablosuna göre hasta ve vaka sayıları artmaya devam ederken son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti. COVID-19'a dair son 24 saatlik verileri açıklayan Sağlık Bakanlığı, 193 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtirken günlük vaka sayısını 32.736, hasta sayısını ise 6.903 olarak açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü verileri dair Twitter hesabından, bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da, aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun mesajını paylaştı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom, COVID-19 aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler sayesinde tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü ancak örgütün salgının sona erdiği algısından endişe duyduğunu belirtti.
Türkiye, ülkede yaşadığı olarak ikamet eden 22 Pakistan vatandaşını sınır dışı etti. Fars Haber Ajansı'na göre bu kişiler İstanbul'dan İslamabad'a nakledildi. 11 Pakistan vatandaşı Azat İslamabad'a, diğer 11'i de daha fazla araştırma için insan ticaretiyle mücadele birimine intikal edildi.
Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri devam ediyor. Muhalefet partileri ise Paşinyan'a 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ultimatum verdi. Ermenistan başkenti Erivan'da protestocular Paşinyan'ın Ermenistan'ın kontrolündeki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan Cumhuriyeti karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan gösterilerine dün de devam etti. Şehir merkezindeki Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelen binlerce protestocu Paşinyan'ı istifaya çağırdı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile herkese karşı ilkesi temelinde esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Paşinyan, televizyonda yayınlanan röportajda Ermeni halkına son çatışmaların tüm esirleri ve daha önce tutuklananlar ülkeye iade edilecek sözünü verdi. Paşinyan, Dağlık Karabağ İhtilaf Bölgesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti ile esir değişiminde herkese karşı ilkesinin kabul edildiğini söyledi. Paşinyan, şimdi en önemli görev esir ve tutukluları iade etmek için etkili bir mekanizma oluşturmaktır, dedi. Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki en büyük sorunlardan birinin kayıpların aranması meselesi olduğunu belirterek 9 Kasım'dan bu yana çatışma bölgesinden 600'den fazla ceset çıkarıldı ve 500 ceset tespit edildi, dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Bakan Lavrov'un Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bayramov'la yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşmaların uygulanmasının ele alındığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, terörist İsrail ordusunun Ramallah yakınlarında gerçek mermiyle yaraladığı çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine İsrail'e inceleme başlatması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Siyonist rejim İsrail'in bu kabul edilemez korkunç olayla ilgili ivedilikle bağımsız bir şekilde inceleme yapması gerekir ifadelerini kullandı. Çocukların uluslararası hukuka göre özel konuma, koruma hakkına sahip olduklarını hatırlatan Mladenov, şiddetten de korunmaları gerektiğini vurguladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ramallah yakınlarındaki El Mugayyar köyünde ırkçı rejim İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu karnından yaralanan Ali Ebu Aliye'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği duyurulmuştu. Öte yandan terörist İsrail ordusu El Mugayyar köyündeki gösterge müdahalesinde gerçek mermi kullanılmadığını iddia ederken Filistinli kaynaklar ise İsrail güçlerinin gösterge müdahale sırasında Ali'yi gerçek mermiyle 4 Filistinli de plastik mermiyle yaraladığını aktarmıştı.
Filistin İslam Direniş Hareketi'nin liderlerinden Mahmut El-Zahar terör rejimi İsrail'e güvenlik koalisyonunu milli bir proje olarak görenlerin gerçekte Filistin toprakları, Filistin halkı ve mukaddesatlarına ihanet ettiklerini söyledi. Mahmut El-Zahar, terör rejimi İsrail ile güvenlik işbirliğinin direnişin ortadan kaldırılması ve zayıflatılmasına yönelik bir çalışma olduğunu belirterek, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi için başlatılan direniş hareketi eğer bugün bu konumda olmasaydı, bugünü Kudüs ve Batı yakada Siyonist Yahudi sitelerinden geçilmezdi dedi. El-Zahar koronavirüs salgını, İsrail'in muhasarası, Mısır ile ulaşımdaki sorun, koronavirüsten dolayı mağazaların kapanması gibi durumu Filistin halkının şartlarını ağırlaştırdığını söyledi. Bu arada Hamas siyasi birim üyesi Halit El-Hayye, Filistin yönetimini muhtelif adlar altında işgalci İsrail ile ilişkilerin normalleşme yoluna girmesi konusunda uyardı.
Irak'taki Haçlı Şabi Kurumu'nun başkanı bu kuruma karşı büyük komploların varlığına atıfta bulunarak Haçlı Şabi güçlerinin Irak halkına ait olduğunu ve ülkeyi koruduğunu vurguladı. İrna'ya göre Falih El-Fayyaz dün bu kurumun kameramanlarından Ahmet Mahmen'in şehadetinin 1. yıl dönümü vesilesiyle kendisinin bir basiret şehidi olduğunu ve Haçlı Şabi medyasının bu kurumun şehitlerini resmederek kutsal görevlerini yerine getirdiğini söyledi.
Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi dün yaptığı açıklamada El-Hudeyde vilayetinde son 3 aydır artan şiddet ortamında 139 sivilin öldürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. İrna'ya göre Laurent Bukra yaptığı açıklamada El-Hudeyde'deki şiddet son aylarda arttı. Yalnızca Kasım ayında 49 sivil öldürüldü ve yaralandı ifadesini kullandı. Bilindiği gibi Arabistan ve müttefiklerinin Mart 2015'te Yemen'e açtıkları savaşta bu zamana kadar yaklaşık 20 bin sivil hayatını kaybetti. 10 binlercesi yaralandı, milyonlarca Yemenli de evini barkını terk etmek zorunda kaldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin önümüzdeki 10 yıllar boyunca Arktik ve Kuzey bölgelerinin katılımlarıyla büyüyeceğini, Rusya'nın geleceğinin madencilik dahil olmak üzere bu yönün gelişmesine bağlı olduğunu söyledi. Rusya'nın Gönüllüsü adlı yarışmanın gönüllüleri ve finalistleriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya bir kuzey ülkesidir. Topraklarımızın %70'inden fazlası kuzey enlemlerde yer alıyor. Kuzeyde olup biten her şey bizim için özel bir ilgi konusudur ve özel bir değer taşır. Şu anda Kuzey Deniz Yolu'nun geliştirmesinden bile söz etmiyorum diye konuştu.
Ve son haberimiz Amerikan Başkanı Trump'ın yeğeni Mary Trump, Trump'ın cani, zalim ve hain olduğunu belirterek Beyaz Saray'dan sonra onun yeri ancak cezaevidir dedi. Mary Trump, Associated Press haber ajansına verdi demişti. Trump'ın Cumhurbaşkanlığı döneminden sonra takip altında olması ve yargılanması gerektiğini, zira Amerika'da bu zamana kadar Trump'tan daha kötü bir kimsenin başkanlık yapmadığını söyledi. Mary Trump, Trump'ın seçim sonuçlarındaki yenilgiyi kabul etmemesine de temasla o zaten hiçbir zaman meşru olarak da seçimi kazanmamıştı dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Hollywood ve batılı sosyal medyanın Haşiş Şabi karşıtı seferberliği etrafında. Irak Gönüllü Halk Güçleri Haşiş Şabi'ye yönelik yeni karalama kampanyası sinema ve sanal ortamda da sosyal medya üzerinden başladı. Bu saldırılar ve karalama kampanyasının yeni turu bu kez de Amerika ve Suudi Arabistan tarafından yönetiliyor. Suudi Arabistan, Irak'taki halk itirazları ve protestolarını şiddet, yolsuzluk ve mezhepçilikle suçlayarak bu halk gösterilerinin imajını bozmak için bu kez de sosyal medya ve sanal alemden yararlanıyor. Amerika ise Musul filmini yaparak Halk Seferberlik Güçleri Haşiş Şabi ve Irak ordusunun Musul'un IŞİD işgalinden kurtarılmasındaki rolünü görmezden gelmeye çalışarak Amerikan ordusunun rolünü belirginleştirmeye çalıştı. Amerikan şirketi Netflix'in yaptığı Irak aksanlı olan Musul filmi şu anda dünya çapında ekranlarda sergileniyor. İslam karşıtı duruşuyla bilinen Amerikan şirketi Netflix bu filmde Musul'un kurtuluşu konusunda gerçekleri saptırma savaşı başlattı. Aksiyon filmi Musul'da IŞİD'e karşı yürütülen savaşın olaylarını çarpıtarak Iraklılar tarafından geçerliliği sorgulanmaya başlayan bu savaşın Hollywood versiyonunu sundu. Irak İçişleri Bakanlığı İletişim ve Medya Direktörü Saad Maan, Musul filminde Irak askeri güçlerinin statüsünü ve önemini zayıf ve yozlaşmış olarak nitelendirerek Amerikan sinemasının küçümseme girişiminde bulunulduğunu söyledi. Ayrıca Irak Halk Seferberlik Güçleri Haşiş Şabi Medya Direktörü Muhannet El-Okabi filmi sadece Haşiş Şabi örgütüne değil bütün Irak kuvvetlerine karşı bir film olarak yapıldığını söyledi. Haşiş Şabi Medya Direktörü'ne göre Musul'u kurtarma operasyonunda Amerikan Özel Kuvvetleri SWAT güçleri tarafından herhangi bir operasyon veya görev gerçekleştirmemiştir. Irak Haşiş Şabi örgütüne yönelik bu medyatik ve sinematik saldırıların sebepleriyle ilgili birkaç önemli noktaya değinmek gerekir. İlk hedef Amerika'nın sözde Irak'taki IŞİD terörizmiyle mücadeledeki rolünü vurgulamak ve aslında Amerika'yı IŞİD ile mücadelede lider olarak tanıtmak. Bu amaca ulaşmak için sinema ve Hollywood tekniklerinin imkanları kullanıldı ve Musul'un kurtuluşuna ilişkin Amerika'nın medya ve sinema anlatım gücü gösterilmeye çalışıldı. İkinci amaç, Irak'ın toprak bütünlüğünün IŞİD işgalinden kurtarılmasında önemli bir rol oynayan ve zaten en önemli işlevi de bu olan Haşiş Şabi gönüllü güçlerinin zayıf gösterilmeye çalışılmasıdır. Aslında sadece Irak Haşiş Şabi örgütü değil, Irak halkının büyük bir kısmı da bu örgütün Irak'ın toprak bütünlüğünü korumasından dolayı gurur duyuyor. Amerikalılar Irak halkının bu oluşan özgüveni yok etmek amacıyla Irak ordusunu dağılmış ve yozlaşmış bir ordu olduğunu ve Haşiş Şabi örgütünün de yeni kurulmuş, deneyimsiz, mezhepçi ve yozlaşmış bir kurum olarak tanıtmaya çalışıyor. Üçüncü hedef, Irak'ta Amerikan askerlerinin varlığını Irak halkı için bir zorunluluk haline getirmektir. Böylece Amerikan askerleri Irak'tan ayrılırsa, Irak ordusunun zayıflığı ve yolsuzluk sebebiyle güvenlik sorunlarıyla karşılaşacağı telkin edilmeye çalışılıyor. Dördüncü hedef, erken parlamento seçimleri öncesinde Irak kamuoyundaki Haşiş Şabi örgütünün imajını lekelemektir. Bu durum özellikle Amerika Birleşik Devletleri Hollywood'dan yararlanırken Suudi Arabistan'ın sosyal medyada izlediği hedef için de geçerlidir. Bu alanda göze çarpan son önemli nokta da Irak kamuoyunun Musul filmine ve Suudilerin sosyal medyadaki sabotajlarına rağmen Haşiş Şabi'yi desteklemek için Hans Stark'lerle tepki göstermesidir. Böylece Amerika ile Suudi Arabistan'ın ortak hareket ederek Haşi Şabi'ye karşı medyatik ve sinematik savaşın yenilgi eşiğine girdiği söylenebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Venezuela meclis seçimleri Maduro ve muhalefet için sınav başlığı altında. Son yıllarda Venezuela, Amerika ve Juan Guaido liderliğindeki iç muhalefetin komplo eylemleriyle karşı karşıya bulunuyor. Washington ve piyonlarının hedefi yasal cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu devirmek ve bu Venezuela'da batı yanlısı bir hükümeti iş başına getirmektir. Bu yüzden Venezuela'da gerçekleşecek olan meclis seçimleri Maduro ve muhalefeti için adeta kader belirleyen bir sınava dönüşmüştür. 6 Aralık tarihinde ve 1998 yılında Venezuela'nın merhum Cumhurbaşkanı Hugo Chavez'in görevi başlaması ardından gerçekleşecek olan Venezuela meclis seçimleri 26 dönem için yapılacaktır. Yaklaşık 21 milyon seçmenin sandık başına gideceği seçimde 277 temsilci ulusal meclise seçilmesi ülke için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Yapılacak seçimlerin ülkeyi yasal süreci ve duruma geri getirmesi bekleniyor. Zira hali hazırda muhalefetin çoğunlukta olduğu ulusal meclis anayasayla nedenek çalışmalarına devam ediyor. 2017 yılından itibaren Kurucular Meclisi Venezuela'da yasa koyucu meclis olarak görev yapıyor. Her ne kadar ulusal meclis kendi oturumlarını düzenleyerek bazı yasalar onaylıyorsa da fakat bu oturumlar ve onaylanan yasaların yasal geçerliliği yoktur. Venezuela Dışişleri Bakanı Arezzo'nun belirttiği gibi son 5 yılda ulusal meclis tamamen darbe odağına dönüşmüştür. Uzmanlara göre bu seçimler Maduro ve muhalefet için bir sınav sayılıyor. Başka bir ifadeyle Venezuela halkı büyük bir seçimde bulunacak ve kazanan taraf ister hükümet ister muhalefet ülkenin geleceğini belirleyecektir. Maduro opozisyonun 6 Aralık meclis seçimlerini kazanması durumunda cumhurbaşkanlık görevinden ayrılmaya hazır olduğunu, bunun Venezuela halkının karar vermesi gereken bir konu olduğunu açık ve net olarak söyledi. Muhalefet kanadı, halkın kendisine destek verdiğini çoktan beri iddia ederken serbest seçimlerin yapılması durumunda kesinlikle kazanacaklarını ileri sürüyor. Önemli olan ise Venezuela muhalefet elebaşı Guaido seçimlerde yenilebileceğini tahmin ederek seçim tarihinin belirlenmesinden hemen sonra seçimleri boykot ettiğini, bunun ise kendisine destek veren hükümetler tarafından seçimlerin meşru olmadığı anlamına geldiğini belirtti. Guaido, Venezuela'ya daha fazla yaptırımın uygulanmasını talep ederek Maduro'nun görevden çekilmesini, uluslararası taleplerin zayıflamasının bir trajedi olduğunu söyledi. Fakat bu arada Eylül ayından beri muhalefet arasında 6 Aralık seçimlerinin boykot konusunda ihtilaf yaşanıyor ve birkaç kez Cumhurbaşkanlık için aday olan muhalefetten Henry Carpelles, Guaido'nun tersine seçimlerin Avrupa Birliği gözlemcileri tarafından denetlenmesi için Maduro ile görüşmelere başladı. Buna rağmen Avrupa Birliği de seçim tarihinin yakın olduğu bahanesiyle Maduro'nun heyet gönderme talebini reddetti. Amerika ve yandaşları genel olarak meşru demokratik süreçleri bu cümleden Venezuela seçimlerini sorguluyorlar. Trump yönetimi Temmuz'dan itibaren bu seçimleri tanımadığını duyurdu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsiye 16 Azer 1399, Hicri Kameri 20 Rebiüsani 1442 ve 6 Aralık 2020 Pazar. ...67 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Azer 1332'de Tahran Üniversitesi öğrencileri Amerika eski başkan yardımcısı Richard Nixon'ın İran ziyaretine itiraz ettiler. Ki bu itiraz gösterileri sırasında 3 üniversite öğrencisi Şah güvenlik üslerince öldürüldü. Nixon'un İran temasları, Amerika'nın Dr. Musaddık hükümetine karşı kalkıştığı askeri darbe sonucunda bu hükümetin çökmesinden 3,5 ay sonra gerçekleşti. Nixon'un Tahran ziyareti aslında Washington'un Musaddık aleyhindeki darbeden kendi çıkarları yönünde yararlanması dahilinde gerçekleşti ve İranlı öğrencilerin büyük tepkileriyle karşılaştı. Hicri Şemsi 16 Azer tarihinde Şah'ın özel alay memurları Tahran Üniversitesi'ne girdiler ve oradaki öğrencilere saldırmaları neticesinde öğrencilerden 3'ü şehit düştü. Ertesi gün Nixon aynı üniversitede hukuk dalında onursal doktora diploması aldı. İşte öğrenci hareketi tarihinde bugünün önemi yüzünden Hicri Şemsi 16 Azer'de İran'da Öğrenciler Günü olarak adlandırıldı. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Azer 1372'de İranlı ünlü besteci Cevat Marufi vefat etti. Tahran kentinde Hicri Şemsi 1297'de dünyaya gelen Cevat Marufi, kendi döneminin önde gelen müzisyenleri sayılan Dervişan ve Ali Naki Vezir'in en iyi öğrencisiydi. ...15 yıl önce bugün Hicri Şemsi 16 Azer 1384'te İranlı ünlü radyo ve televizyon oyuncusu Menuçer Nozeri vefat etti. Hicri Şemsi 1315'te İran'ın Kazvin kentinde dünyaya gelen Nozeri, İran'ın önde gelen tiyatro, sinema ve radyo ve televizyon oyuncusuydu. Nozeri yarım yüzyıl boyunca sinema ve tiyatro alanlarında yoğun bir şekilde faaliyette bulundu. ...308 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Rebiüsani 1134'te İranlı ünlü şair ve edip Hacı Lütfü Ali Beyk Azer Bigdeli İran'ın tarihi kenti İsfahan'da dünyaya geldi. Bir süre İran'ın kutsal kum kenti ve ayrıca Şiraz kentinde yaşayan Bigdeli, hac ziyaretinden döndükten sonra doğduğu kent olan İsfahan'da yine ikamet etmeye başladı. Hacı Lütfü Ali Beyk bu dönemde İran'da savaştan dolayı meydana gelen kıtlık ve güvensizlik olmasına rağmen bilim öğrenmeyi bırakmadı ve dersine birçok alim, şair ve fazıl katılırdı. Bu Müslüman alim ve şair şiir yazmakta büyük yeteneğe sahipti. ...61 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Rebiüsani 1381'de önde gelen Müslüman alim ve fakih Ayetullah Haşim Muderres Kazvini vefat etti. Hicri Kameri 1270'de İran'ın batısında yer alan Kazvin'de dünyaya gelen Ayetullah Haşim Muderres Kazvini, fıkıh ve felsefeyi bu kentte öğrendi. Bir zamanlar Ayetullah Kazvini'nin öğrencisi olan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu alim hakkında şunları buyurdu. Merhum Ayetullah Şeyh Haşim Kazvini Kutsal Meşhed kentinde riyazet çekmiş ve müderris birisiydi. Aynı zamanda çok muhterem bir insandı.
aynı kentte özgürce yaşayan aydın birisiydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Murat Gezici, CHP'ye sunulan son anketi Cumhuriyet'e açıkladı. Seçimi kriz belirleyecek.
Yeni Asya.
İsrail bir Filistinli çocuğu daha şehit etti.
Star.
Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bakan Koca'dan uyarı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Canan Eskentürk, 4 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde yaptırım tartışması başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Avrupa Birliği'nin 10-11 Aralık'ta toplanacak liderler zirvesinde Türkiye'ye bakış olumsuz. Türkiye ile ilişkileri gerilen Avrupa Birliği ülkelerinde tartışma sert yaptırım isteyenler ve yumuşak yaptırım isteyenler arasında. Yaptırım ihtimalinin sektörel olması bekleniyor. Türkiye'de piyasalar bir türlü istikrara kavuşamıyor. Ne hukuk ve ekonomik reform sözleri ne de yüksek büyüme rakamları diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu istikrarsızlığın en önemli nedenlerinden biri Avrupa Birliği ve Amerika ile giderek artan belirsizlik. Özellikle Avrupa Birliği içinde Türkiye ile ilgili olumsuz hava giderek artıyor. Bozulan havanın ne getireceği ise yakında ortaya çıkacak. 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. İhracatın %45'ini Avrupa Birliği'ne yapan Türk iş dünyası için ilişkilerin seyri son derece önemli. Dün yapılan TÜSİAD toplantısında da bu konuya özellikle değinildi. Başkan Simon Kaslowski'nin ileriye yönelik olarak ilişkilerin farklı bir raya oturtulması gerekiyor. Dış politikanın bir yandan güvenlik sağlarken diğer yandan da refahı artırması gerekir vurgusu önemliydi. Toplantıda yaptırım gelecek mi? Merakla beklenen bu konuyu CHP'nin yıllardır Brüksel koridorlarında temsilciliğini yapan Kader Sevinç'e sordum. Öncelikle Türkiye'ye yönelik sıkıntılı bir süreç yaşandığını söylüyor. Bir zamanlar Türkiye'nin müzakerelere başlamaya kendi dillerinde pankartlarla evet diyen Avrupa Parlamentosu'nda şimdi neredeyse hiç dostu kalmadığını anlatan Sevinç'in yorumları şöyle. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye önerdiği pozitif gündem bile işe yaramadı. Türkiye'den olumlu bir adım atılmadı. Avrupa Birliği'ne son derece olumlu mesajlar verildi ve özel elçi bile gönderildi. Fakat artık Brüksel inanmıyor. Bu nedenle gönderilen özel elçi Brüksel'de düşük bir düzeyde karşılandı. Maalesef iktidarın bu tutarsız politikalarının bedelini Türkiye'ye çıkar kaybı olarak ödüyor. Bu politikalar yüzünden Türkiye kendisini Avrupa Birliği üyeliğine namzet, katılımcı bir ülke olmak yerine dışarıda kalan üçüncü bir ülke, dış ilişkilerin konusu bir ülke durumuna soktu. Şu tabloyu net olarak görmeliyiz. Artık Türkiye dosyası üzerinde ülkeler ya da siyasi gruplar arasında yaptırım isteyenler ya da yaptırım istemeyenler kavgası bitti. Bir yaptırım kararı çıkacağını ama bunun sert ve kapsamlı yaptırımlar yerine sektörel ve hedeflenmiş yaptırımlar olacağı kanısındayım. Gümrük Birliği'ni askıya almak Avrupa Birliği'nin çıkarına değil, Türk ekonomisini topyekün hedefe almak. Avrupa Birliği ekonomileri için de bir çıkar kaybı demek. Aslında Avrupa Birliği de sıkıntılı günlerden geçiyor. Kendi içinde de demokrasi kavgası yaşanan Avrupa Birliği ile geleceği yaşayarak göreceğiz.
Ahmet Taş getiren 4 Aralık tarihli karar gazetesinde HDP'den öte muhafazakar Kürtler ne diyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her şeye rağmen HDP'ye verilen 6 milyon civarında bir oy var. Bu sökülemiyor. Bu sökülemediği gibi özellikle iktidarın MHP ile işbirliği içinde ve İYİ Parti'ye yüklenme süreciyle paralel şekilde sürdürdüğü şeytanlaştırma söylemiyle HDP oyları kemikleşiyor, bilinç eğitiminden geçiyor ve aidiyet duyguları tahrip ediliyor. Yani açık söylemek gerekirse AK Parti MHP ortaklığı HDP tabanında aidiyet karşıtı bir anlamda negatif bir eğitime dönüşüyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sorun aynı zamanda doğrudan AK Parti'nin ulaştığı Kürtlerle muhafazakar diye tanımlanan Kürtlerle ilgili. Evet, HDP çizgisi benimsenmiyor ama soruna bakışta Cumhur İttifakı ile gelinen noktada onaylanmıyor. İhsan Arslan'ın bir süre önce benim de alıntılar yaptığım anılarını bu açıdan inceleyen bir kimse bu sancıyı açık seçik görür. Aklımda kalan başlığı ile yayınlanan anılar benim yazımda da AK Parti bünyesinin ortak akıldan kutsal akıla doğru nasıl evrildiğine ilişkin boyutu ile ele alındı, tartışıldı. Arslan da o tür değerlendirmeleri sebebiyle Parti Disiplin Kurulu'na verildi. Ama Arslan Diyarbakır Milletvekilliği yaptı. Kürt çözüm süreci ve açılımda etkili oldu. Bir Kürt duyarlılığı var. Olmasa normal, olmazsa yadırganır. Bu yüzden parti içinde zaman zaman bütün Doğu Güneydoğulu Kürt milletvekilleri gibi Kürtçü damgası vurulmasından ve bu damgayı yememek için sorunu gündeme getirememe psikolojisine sürüklenmiş olmaktan rahatsız. İşin ilginç yanı Arslan'ı vaktiyle ağır biçimde Kürtçülükle suçlayan MHP lideri Bahçeli bugün iktidarın en etkin ortağı durumunda. İhsan Arslan'dan bahsedişimiz halen gündemde olması dolayısıyladır. Yoksa onun tek olmadığını görmek gerekiyor. Asıl ne diyor Arslan? Şöyle kabataslak bakarsak içeride çözülmediği için Kürt sorunu uluslararası boyut kazandı diyor öncelikle. İktidarın Kuzey Irak ve Suriye Kürtlerine yönelik politikalarını yanlış buluyor. Oralardaki yapılanmaların Türkiye tarafından düşman olarak görülmesini eleştiriyor ve şöyle diyor. Bundan Türkiye'deki Kürtlerin hiç etkilenmeyeceğini, Türkiye'de yaşayan Kürtler arasında bu tutumun bir kırılganlığa, duygusal kopuşa sebep olmayacağını düşündüler. Siz gözünüzü kapatınca herkesi kör sanabilirsiniz. Türkiye böyle bir politika izledi. Türkiye'nin içinde ve dışında yaşayan Kürtler arasında ortak aidiyet bilinci oluştu, diyor. Korucu politikasını Kürt'ü Kürt'e kırdırmak olarak niteliyor. Dağlara bomba atılmasını eleştiriyor ve bu sorunun devamı kendi toplumunu ayrıştırmak demek. O çok korktuğunuz bölünmenin hızlandırılması demek, diyor. Son olarak şunu alayım İhsan Arslan'ın kitabından. Artık şu anda verdiğimiz kararlar dökülen kan MHP ile yaptığımız ve kısa zamanda değiştirilmesi kolay olmayacak ittifak ve sorunun uluslararası hal alması bizim çözüme tekrar dönme şansımızı elimizden alıyor gibi geliyor bana. Biriken ağırlaşan daha ağır ifadesiyle kangrenleşen bir sorun daha var. Ona işaret etmek istiyorum. İhsan Arslan HDP'li değil. AK Parti'nin içindeki Kürtlerden, Tayyip Erdoğan'a çok yakın Kürtlerden. Onun değerlendirmeleri muhafazakar, dindar. her ne denirse HDP'li olmayan Kürtlerin malum meseleye bakışlarını ortaya koyuyor, anlaşılması gereken o.
Kazım Güleç 104 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde salgın yayıldıkça başlıklı yazısına yer veriyor. Geçen Mart'tan bu yana ülkemizde de bir numaralı gündem olmaya devam eden korona salgını azalıp hafiflemek şöyle dursun, daha da ağırlaşarak hepimizin hayatını etkilemeye sürdürüyor. Bunda iktidarın süreci yönetme politikasının rolü ve etkisi de haliyle tartışılıyor ve ciddi şekilde sorgulanıyor. Son dönemde bu tartışmaların odağına yerleşen konulardan biri gerçek vaka sayılarının henüz yeni açıklanmaya başlamış olması diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu durum ister istemez şu soruların önünü açtı. Gerçek sayılar şimdiye kadar neden gizlendi? Böyle yapılarak durumun ciddiyet ve vahametinin anlaşılmasına engel olunmuş olmadı mı? Gizlenmeseydi yetkililer ve toplum tedbirlere çok daha sıkı sarılmaz mıydı? Aylar sonra açıklanmaya başlanmasında, Dünya Sağlık Örgütü'nce yapılacak aşı dağıtımında gerçek sayıların dikkate alınacağı şeklinde bir iddia da var. O da ayrı bir bahis. Vefat sayılarındaki çelişkiler ise hala sona ermiş değil. Sadece İstanbul'daki günlük vefat sayısının bakanlıkça Türkiye geneli için açıklanan sayının üzerinde olması başlı başına bir garabet. Daha önce başka iller için söz konusu olan bu çelişki İstanbul işe dahil edilince çok daha dikkat çekici hale geliyor. Artık iyice ortaya çıktı ki salgın sürecinin yönetiminde de ortak akıl devre dışı. İlgili ve yetkili kurum ve kişiler arasında sağlıklı ve düzgün işleyen bir koordinasyon yok. Çok ciddi irtibatsızlık ve kopukluklar söz konusu. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...7 Aralık Öğrenci Günü, İran halkının istikbal ile mücadele günü.
Aralık 1953 tarihi İran takviminde öğrenci günü olarak kayda alınmıştır. Bugün İran halkının dünya istikbarına karşı amansız mücadelesinin kalıcı bir dönemini hatırlatmaktadır.
7 Aralık 1953 tarihinde Tahran Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Amerika'nın İran'daki müdahaleci siyasetlerine karşı bir hareket başlattılar. Bu hareketin etkileri üniversite öğrenci toplumunu aşarak geniş çapta yayıldı. 7 Aralık 1953 tarihinde bir grup üniversite öğrencisi, Amerikan dönem başkan yardımcısı Richard Nixon'un İran ziyaretini protesto ederek Amerika'nın İran'daki müdahalelerini kınadılar. Bu öğrenci hareketi Şahlık rejiminin güvenlik güçleri tarafından kurşunla karşılık buldu ve Tahran Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü şehit oldu. Fakat onların akan kanları İran halkına ve dünya istikbarına karşı yılmaz mücadelesine yeni bir hayat kazandırdı.
7 Aralık Öğrenci Günü ve Küresel İstikbar ile Ulusal Mücadele Günü olan 4 Kasım gibi günlerde yaşanan olayların her biri Amerika'nın İran'a karşı müdahalelerinin belirtileridir. Amerika 60 yıldan beri İran'a karşı hasmane tutumlarını sürdürüyor. İran halkı Amerika ile ilişki tarihinde sahtekarlık, ihanet, insanlık dışı girişimler ve müdahaleden başka hiçbir şey görmemiştir. İslam inkılabından önce yaşanan geri kalmışlık yılları ise işte bu ilişkilerin sonucudur.
İslam İnkılabı zaferi ardından Amerika tarafından çeşitli yaptırımlar dayatılırken darbe için komplo ve tehdit, mütecaviz Saddam rejimi tarafından savaşın dayatılması ve diktatör Saddam'a destek verilmesi İran ortamını güvensizleştirmek için teröristlere siyasi ve ekonomik destek sağlanması ve İran'a maksimum baskı hedefiyle ülkenin ekonomi ilerleme ve gelişme sürecinin sabote edilmesinden başka siyaset izlenmesi.
Tüm geçen yıllarda sergilenen bu siyasetler çeşitli yöntemlerle günümüze kadar devam etmiştir. Son 10 yılda Amerika çeşitli yaptırımlar, ayrıca CIA ve Mossad düşünce odalarında tasarlanan yumuşak savaş yöntemleri ve uydu kanalları yayınlarıyla İran İslam Cumhuriyeti'ne baskıları yoğunlaştırdı. Washington yönetimi İran'a maksimum ekonomik baskı ve yaptırımların etkinliğinden ümitsizliğe kapılınca maksimum güvenlik baskı siyasetini izledi.
3 Ocak 2020 tarihinde İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani, Irak hükümetinin resmi davetlisi olarak bu ülkeye düzenlediği ziyaretinde Bağdat Havaalanı yakınlarında terör saldırısına uğraması bu hasmani siyasetin sonucuydu. Aynı yıl Kasım ayında İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırısı düzenlenerek bu seçkin bilim insanı şehit edildi. Mevcut kanıtlar terör saldırısında Amerika Siyonist rejim ve münafıklar terör grubunun işbirliğiyle gerçekleştiğini gözler önüne sererken aynı zamanda İran'a yönelik düşmanlığın boyutlarını daha da gün yüzüne çıkardı.
Şehit Muhsin Fahrizade cinayeti, söz konusu seçkin savunma ve nükleer bilimcinin İran'da bilim insanlarından oluşan bir takımın başkanlığında tüm İranlı vatandaşlar için ilk yerli korona teşhis kiti ve aşısını üretmek, ayrıca bu ölümcül hastalığı kontrol altına almak için uluslararası çalışmalara ortaklık ettiği bir sırada gerçekleşti. Aslında Amerikalı yetkililer ister geçmiş ister günümüzde İran'a darbe vurmak için her yola başvurdular. Düşmanca siyasetlere devam etmesi, Amerika'nın hala eski asırlarda olduğu gibi İran'a tepeden bakma ve emperyalist düşünceler ile yaklaştığını gösteriyor. Üstelik bu düşmanlığın bir sonu da yoktur. Zira Amerika'nın emperyalist mahiyetinin bir parçasıdır.
Amerika'nın dünyaca tanınmış eleştirmeni, teorisyeni ve siyasi meseleler yorumcusu Noam Chomsky, Amerika'nın İran'a karşı hasmane tutumunun sebebi hakkındaki yorumunda şöyle diyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, kendilerini sahibi olduklarını düşündükleri bölgede bağımsız bir gücün varlığına tahammül edemiyorlar. Aslında Amerika, İran'a karşı düşmanlığının başlıca sebeplerinden biri, bölgede Suriye, Lübnan ve Irak gibi ülkelerde İsrail rejimiyle birlikte tasarladıkları komplo ve entrikalarının etkisizleştirilmesidir. Zira İran, Amerika ve İsrail'in tefrikacı ve ayrılıkçı senaryolarını alt üst etmiştir. Son 41 yılda İran İslam Cumhuriyeti düşmanları çeşitli komplolar tasarlayarak İran halkını umutsuzluğa ve yılgınlığa sürüklemeye çalıştılar. Fakat tüm konularda bekledikleri sonucun tam tersi yaşandı.
Kor General Kasım Süleymani ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Farizade terör olaylarında İran halkı tüm düşmanların beklentilerine rağmen tek vücut olarak birlik içinde sıkı saflarda bir arada kenetlendi. Bu hareket her seferinde Amerika'nın hesaplarını alt üst ederken İran İslam Cumhuriyeti nizamının temellerini daha da güçlendirdi. Hiç şüphesiz Beyaz Saray'ın İran İslam Cumhuriyeti ile düşmanlığı bu ülkede belirli bir hükümet veya özel bir parti ile sınırlı kalmamıştır. Zira her zaman hepsi elinden geldiği kadar İslam Cumhuriyeti ve inkılabına karşı düşmanlığa kalkışmıştır. İslam Cumhuriyeti nizamını devirmek için çeşitli tehdit, yaptırım ve askeri güce başvurmak, ayrıca içten yumuşak savaş hareketleri Washington yönetimi tarafından İran'a karşı yürürlüğe konuldu.
Amerikan Başkanı Donald Trump, utanç dolu başkanlık döneminde İran'a karşı hedeflerine ulaşmak için aynı hataları tekrarladı. Siyonist rejime bağlı unsurlardan ve İran'a karşı düşmanlığı ile bilinen John Bolton, bir süre Trump yanında onun danışmanı olarak bazı stratejiler sunmakla kalmayıp, münafıklar terör grubu toplantısında Temmuz 2017'de küstah açıklamalarda bulunarak, günümüzde Amerika'da Tahran hükümetine tamamen karşı olan bir başkanımız var. Amerika başkanı siyasetlerini gözden geçirmesinin sonucu 1979 yılında oluşan İmam Hümeyni hükümetinin 40. yılını görmemesi gerekiyor dedi.
Bu içi boş ifadeler Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasından illegal bir şekilde ve hiçbir gerekçe göstermeden çekilmesinden iki gün sonra Free Beacon Media tarafından yayınlanan Ulusal Güvenlik Araştırmalar Enstitüsü tarafından Hanson olarak bilinen bir projenin parçasıdır. Ohio'da Heidelberg College'de siyaset bilimi profesörü Arnold Oliver, Amerika'nın İran'a karşı müdahaleci ve kışkırtıcı tutumlarına işaretle, yaşanan olayları insaflıca değerlendirmesi sonucu İran halkının Amerika yetkililerine duydukları nefretin sebebini ortaya çıkarıyor, dedi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin de belirttiği gibi Amerika'nın İran halkına olan derin husumeti, Amerikalıların hesaplama gözünün kör olması ve yanlışlarını tekrarlamasına sebep olmuştur. Amerika'nın geçmiş ve günümüz davranışlarında önemli olan konu, Amerikalıların gerçeklerin mahiyetini anlamak için gerekli basirete sahip olmamalarıdır. 7 Aralık olayına aslında bu açıdan bakmak gerekiyor. Bu olay, İran halkının bilinçli ve uyanık olduğunu ve Amerika'nın müdahalelerine asla boyun eğmeyeceğini gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, 7 Aralık Öğrenci Günü münasebetiyle hazırladığımız özel programımızı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar, eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0981-2216-2757 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0981-2201-3682 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Fars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonlar aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Hakan Karaca isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de istemeliyiz, ancak bu yaklaşım aynı zamanda kendimiz için istemediğimizi kardeşimiz için de istemememiz gerektiğini ifade ediyor. Nasıl ki incinmekten, rencide olmaktan kaçınıyorsak aynı şekilde bu davranışları sergilemekten de kaçınacağız. Bir elin parmakları gibiysek eğer, acılarımız da neşelerimiz de müşterek olmalıdır. İslam peygamberi kim bir kardeşinin sıkıntısını giderirse kıyamet günü de Allah o kişinin sıkıntısını giderir buyurmakta ve bencilliğe karşı paylaşımı tavsiye etmektedir. Nitekim insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak ve el uzatmak bencilliği ortadan kaldırır ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirir. Resulullah bu konuda sadece tavsiyelerde bulunmamış, yaşantısıyla bizlere yol ve yön göstermiştir. Çevremizde suya sabuna dokunmayan, zararsız, hakkaniyet noktasında titiz davranan birçok insan vardır. Ancak bu kadarla iktifa etmek ne yazık ki insanı zamanla bencilliğe ve duyarsızlaşmaya götürüyor. İnsanlara zarar verici davranışlardan kaçınan kişilerin bunun yanında kendileri için istedikleri diğer insanlar için de istemek gibi bir sorumlulukları vardır, olmalıdır da. Fakat günümüzde görmekteyiz ki insanlar bana dokunmayan yılan bin yaşasın tavrıyla hareket edip kabuklarına çekiliyorlar. Oysa bugün kendilerine dokunmayan o yılan yarın kapılarında bitecektir. Bu bir gerçek. Çok güzel bir mektup değil mi?
Tabii, gerçekten yani, de öyle.
Evet. Bir köşeye çekilip de yani bana seyretmek, dokunmayan yılan bin yaşasın, onu sorguluyor.
Evet.
Tabii ki. Özellikle gerçekten doğru bir şey. Günümüzdeki dönemde şimdi sen köşene çekileceksin. Toplumun sorunlarına duyarsız kalacaksın. Maalesef. Ama olmaz. Yani
kesinlikle, kesinlikle.
Katılım, özellikle mesela örneğin koronavirüs.
Tabii ki yani.
Yani herkes dese ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
Kesinlikle.
Köşesinde oturup beklese, yani bir paylaşımcılık söz konusu olmazsa sorunların üstesinden gelinemez değil
tabii
mi?
Tabii ki vakit harekete evet. geçme vakti ve gerçekten paylaşım vakti, özellikle de evet. şu pandemi günlerinde.
Güzel bir mektup, isterseniz siz devam edin.
Evet. İnsanlık ailesinin bir ferdiyiz ve doğal olarak müşterek ihtiyaçlara sahibiz. Ekmeğe, suya, bilgiye ve sevgiye uzanırken ferdi olduğumuz insanlık ailesini düşünmek ve elde ettiğimiz her şeyde diğerlerinin de haklarının olduğunu kabul etmek zorundayız. Paylaşım, insan ilişkilerinin olmazsa olmazlarındandır ve fıtrata uygundur. Sahip olduğu imkanlarını paylaşan kişi aslında kaybetmez, kazanır ve güç elde eder. Yani ekmeğini, aşını, sevgisini, ilgisini, desteğini, bilgisini, vaktini, emeğini severek paylaşabilen insan aslında güçlü ve zengin sayılır. Evet, dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Sıradaki mektup Sayın Ebru Sayan isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. İhtiyaç miktarınca yiyip içmek insanın yaşamını sürdürebilmesi için elzemdir. Ancak kişi talepleri üzerindeki kontrolü kaybettiğinde yaşam dengesi bozuluyor ve her şey ters yüz oluyor. Bu durumda obruluk, ahlaki sapmalar ve hayatın her alanında göze çarpan bir taşkınlık, savurganlık ve vurdum duymazlık ortaya çıkıyor ve bunların her biri farklı sorunlara yol açıyor. Yüce Allah insanı, evreni ve varlık alemini sarsılmaz bir denge üzerine yaratmıştır ki bugün yaşanan kaos, çatışma, yoksulluk, terörizm, fikri ve zihni sapmalar ve sorun olarak görebileceğimiz her şey bu dengenin sarsılmasıyla ortaya çıkan durumlardır. Aşırı tüketilen her şeyde yoksul ve mahrumların hakları vardır ve bu durum insani ilişkileri ayakta tutan ahengin bozulmasına, adaletsizliğe yol açar. Nitekim bugün bütün dünyada ve ülkemizde bir obezite sorunundan bahsediliyor. Bir yandan açlıktan bitap düşmüş çocukların görüntüleri yer alırken, diğer yanda aşırı yemekten sağlık sorunlarına düçar olmuş kişilerin sorunları gündeme geliyor. Elbette bu sorunun altında yatan farklı nedenler vardır. Ancak hayatımızı etkileyen sebepler ne olursa olsun bizim için ideal olan dengeyi korumak zorundayız. Bu da güzel bir mektup. İsterseniz siz devam edin.
Tabii ki. İnanan kişi potansiyel olarak taşıdığı öfke duygusunu adaletin ihlal edildiği noktalarda ve dozunda kalmak şartıyla kullanır. Ne zulmeder ne de zulme rıza gösterir. Hakkın ihlal edildiği ortamda korkusuzca kalkar ve sesini sonuna kadar yükseltir. Öfkeyi nefislerinin kölesi haline getirenler ise şiddet ve nefreti yayarak yeryüzüne yaşanmaz hale getirirler. Cehaletten beslenen bu kişiler öfke ve şiddeti güç zanneder ve kıyım yapmaya devam ederler. Oysa Resulullah güçlü kişi öfkesini kontrol eden kişidir ifadesiyle gücün kaba kuvvetle değil iman, akıl ve irade ile mümkün olabileceğini açıklamıştır. Evet, yine de dinleyicimiz gerçekten güzel bir konuya değinmiş burada. Güç gerçekten de sadece kaba kuvvetle değil, imanla, akılla tabii olunca anlamını kazanıyor yani.
Tabii.
Ne diyelim ki, maalesef günümüzde bunun tam zıttını da görüyoruz maalesef. İnşallah yani adaletli bir...
Birer öğüt, maalesef. Bana göre çok duyarlı dinleyicilerimiz evet, var değil mi?
Evet, tabii ki.
Yani okumuş.
İnşallah ki adaletli ve o dengeyi deneyimli sağlayabilme umuduyla diyelim.
Dinleyicimize evet çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon mesajımız var.
Merhaba, ben Ahmet Çelik. Kars'tan arıyorum. Bu koronavirüs meselesiyle ilgili birkaç konuya değinmem gerektiğini hissediyorum. Öncelikle halkımızdan bir ricam olacaktır. O da sosyal mesafeye uymalarıdır. Şimdi maske takmayı, dezenfektan kullanmayı, elleri sürekli yıkamayı yani önceliğe almaları gerektiği kanaatindeyim. Öte yandan bir başka bir mesele de vardır. Esnaf meselesidir. Mesela esnaf çalıştığı bu zor günlerde geçim derdi yaşıyor. Yani keşke hükümetimizin bir an önce bu geçim derdini de çözmesi olsaydı. Yani geçim derdine bir çözüm bulsaydı. Şimdi mesela esnafı kapat diyoruz. Ama esnaf gidip evde boş duramıyor. Bir türlü onun da bir yani bir geçimi vardır. Onu halletmesi gerekiyor. Yani ricam millet olarak el ele vermemiz ve bu meseleyi atlamamızdır. Şimdi mesela ben bana bir şey olmaz dersem, diğeri de yok koronavirüs bana dokunmaz, ben işte gencim, sağlıklıyım dersem bu mesele çözülmez. Yani nice nice gençler var, bu koronavirüse yakalandılar ve maalesef hayatını kaybettiler. O yüzden kimse bana bir şey olmaz demesin ve herkes sağlık kurallarına uysun ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği o kurallar çerçevesinde hareket etsin. Türkçe'ye yayın yapan radyonuza teşekkür ederim. Herkese iyi günler.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada bir başka mektup var. Saadettin Özal isimli dinleyicimiz bize şu mektubu göndermiş. Türkiye'de siyaset sonucu erken seçim olan bir sürece girmiş gibi gözüküyor. İktidar kanadı her ne kadar seçimler için normal zaman olan 2023'ü işaret etse de başta mevcut ekonomi koşullar o tarihe kadar beklemenin çok mümkün olmadığını gösteriyor. Son günlerde ortaya atılan reform tartışmaları da aslında seçime hazırlık girişiminden başka bir şey değil. Bilindiği gibi uzun zamandır yeni bir hikaye yazabilmek için mücadele eden iktidar reform söylemleri üzerine yine bir hikaye oluşturma çabasına girişti. Ancak artık hiçbir açıklama toplumun beklentisini karşılamak için yeterli olmuyor. AKP hükümetlerinde önemli görevler üstlenen ve halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek aslında ahlak reformu çıkışıyla soruna doğru bir yaklaşım gösterdi. Çiçek'in bize yargı reformundan önce insan ve ahlak reformu lazım sözleri bugün iktidarın içinde bulunduğu manzarayı ve temel sorunu net olarak ortaya koymuş oldu. Çünkü iktidarın artık öteki diye bir derdi yok. Üzerinde toplumsal uzlaşma adına bir sorumluluk da hissetmiyor. Tek hedefi var, o da iktidarının devamını sağlamak. Evet, isterseniz siz evet, devam edin.
Devamında şöyle yazıyor. Bakınız, bu iktidar için çember millet nezdinde gün geçtikçe daralıyor. Toplum artık öyle çok ince hesaplar da yapmıyor. Değişim isteyenlerin oranında gizlenemez bir artış var. Hal böyleyken bir asra yaklaşan cumhuriyetin beşte birinde iş başında olan bu iktidar Aradan 20 yıla yakın zaman geçtiği halde hala milletin önüne acı reçetelerle çıkabiliyor. Malumunuz doktorlar reçeteleri hasta veya yakını okuyamasa eczacı okusun yeter diye yazarlardı. Böylece ilaçların acısı da tatlısı da hastaya şifa olurdu. Evet, maalesef güzel, aynı zamanda uzun mektup ama arkadaşımız işaret ediyor. Programın süresi dolmuş bulunuyor.
Evet,
dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda Duygu Kırşan, Murat Dursun ve Mehmet Çiller isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı çok teşekkür ederken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
İran dünyada hangi konumda? Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz. Sohbetimizde size sunduğumuz veriler 2018 yılına aitti. Acaba İran İslam Cumhuriyeti biyolojik çeşitlilik zenginliği bakımından dünyanın 13. ülkesi olduğunu biliyor muydunuz? Bugün şahit olduğumuz biyolojik çeşitlilik veya diğer adıyla biyolojik zenginlik tüm mahlukların milyarlarca yıl süren evrimlerinin ürünüdür. Günümüzde biyolojik çeşitlilik gen, tür ve ekosistem olmak üzere 3 düzeyde tanımlanıyor. İran iklim çeşitliliği sayesinde biyolojik çeşitlilik bakımından dünyanın zengin ülkelerinden biri olup bu bakımdan ilk 20 ülke arasında yer alıyor. İran'da 1480 yerli ve 115 kemikli canlı türü barınıyor. Halihazırda biyolojik çeşitliliği korumak için İran'da 30 milli park, 37 milli doğal eser, 45 yaban yaşam alanı ve 170 kadar da sit alanı bulunuyor. Bu bölgelerin toplam yüzölçümü yaklaşık 17 milyon hektardır. İran'da ayrıca 24 uluslararası gölet bulunuyor ki yerkürenin ekolojik alanları bakımından öncü ülkelerden sayılıyor. 1972 yılında Stockholm'da ve daha sonra 1992 yılında Rio'da düzenlenen zirvelerin ardından zirvelere katılan ülkeler biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği ve çölleşme ile mücadele konvansiyonlarını kabul ettiler. İran İslam Cumhuriyeti ise 1992 yılında biyolojik çeşitlilik konvansiyonuna katıldı. Bu konvansiyonun amacı biyolojik çeşitliliği korumak, biyolojik çeşitlilik unsurları ve kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanmak, genetik kaynaklardan faydalanmak ve biyolojik çeşitlilikten kaynaklanan menfaatleri adil bir şekilde paylaşmaktır. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti uluslararası verilere göre doğal kaynaklar, turizm, teknoloji, spor vesaire alanlar gibi çeşitli alanlarda dünya genelinde hangi konumda olduğunu sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere.
İran İslam Cumhuriyeti Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami, üniversite öğrenci gününü tahakküm sistemiyle kukla ve yabancı güçlerin sultan planı ve programları karşısında öğrencilerin cesaret ve zekalarının kendini göstermesi olarak nitelendirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garibabadi, Batı medyasında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun son gizli raporunun yayınlandığına işaret ederek İran bu konuyu yakından ve ciddi bir şekilde takip edecektir, dedi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Tahran'ın Irak hükümetinin talebi üzerine terörle mücadelede Irak'ı desteklemeye hazır olduğunu belirtti. İranlı uzmanlar denizaltı parçalarını ülke içinde üretiyorlar. İran'ın güneyinde 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. İran yapımı Güneş filmi Amerika'da gösterime girecek. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 193 kişi daha yaşamını yitirdi. Türkiye'de 22 Pakistanlı sınır dışı edildi. Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri devam ediyor. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililer arasında esir takasında anlaşma sağlandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim.